Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatü selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Tir 1399, Hicri Kameri 7 Zilhicce 1442 ve 18 Temmuz 2021 Pazar. Ayrıca bugün İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü olduğundan dolayı sizlere taziyelerimizi sunuyoruz.
Tahran Radyosu'ndan haber bültenini sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. Erakçı, Viyana görüşmeleri İran'daki yeni hükümeti beklemeli dedi. Viyana-Tahran uçuşları yeniden başladı. Pakistan-İran sınırlarına güvenlik çiti çekilmesi devam ediyor. Hacı adayları Covid-19 önlemleri gölgesinde Kabe'de ilk tavaflarını yapmaya başladı. Kudüs Hatibi, Filistin yönetimi ve terör rejimi arasındaki güvenlik işbirliği kabul edilemez dedi. Şimdi haberler.
İran'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer anlaşma görüşmelerindeki İran heyetinin başkanı Seyyid Abbas Irakçı, Viyana görüşmelerinin İran'da yeni bir hükümeti beklemesi gerektiğini bildirdi. İrna Ajansı'na göre Irakçı dün gece Twitter'dan paylaştığı açıklamada geçiş dönemindeyiz ve Tahran'da demokratik bir güç transferi gerçekleşiyor. Viyana görüşmelerinin İran'da yeni bir hükümeti beklemesi gerektiği açık dedi. Irakçı, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin bunu anlaması ve bu durumu insani bir durumla irtibatlandırması ve bundan dolayı da nükleer anlaşmanın yeniden ihyasıyla ilgili görüşmelerin bir süre daha yapılmaması gerekecek dedi. Irakçı, tutukluları siyasi amaçlar için rehin tutmak, mübadele ve anlaşmanın kaybedilmesine neden olacaktır dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD ve İngiltere anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirse yarın her taraftan 10 mahkum serbest bırakılabilir dedi.
İran'ın Avusturya Büyükelçisi, yapılan çalışmalar ardından dünden itibaren Avusturya Hava Yolları Viyana-Tahran, Viyana güzergahındaki direkt uçuşlarına yeniden başladı dedi. Abbas Bagirpur Twitter hesabına yaptığı açıklamada dünden itibaren Avusturya Hava Yolları'nın Viyana-Tahran, Tahran-Viyana rotasında direkt uçuşlarına yeniden başladığını bildirdi. Bagirpur, şu anda bu uçuşlar haftada 4 sefer şeklinde gerçekleşiyor dedi. İranlı diplomata göre İran Hava Yolları ayrıca cumartesi ve çarşamba günleri Tahran-Viyana-Tahran güzergahında uçuyor.
İran Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Hamid Zadbum, Çin, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Afganistan'ın İran'da Hicri Şemsi takvime göre. Bu yılın ilk 3 ayında İran'ın en büyük 5 ihracat pazarı olduğunu ve bunların toprağın ihracattaki payının %74'ü bulduğunu söyledi. Zadbom, Çin 3 milyar 144 milyon dolar %29 pay, Irak 2 milyar 343 milyon dolar %22 pay, Birleşik Arap Emirlikleri 1 milyar 275 milyon dolar %12 pay, Türkiye 594 milyon dolar %6 pay ve Afganistan 569 milyon dolar %5 pay ile ilk 5 ihracatçı oldu ifadesini kullandı. Ülkenin toplam ticaret rakamlarına da değinen Zadbom, bu yılın ilk 3 ayında mal ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre ağırlıkta %38, değer açısından %69 artışla 30 bin ton ağırlığında 10 milyar 688 milyon dolar olarak gerçekleşti diye belirtti. Bu yılın Haziran ayındaki ihracatın bir sonraki aya göre ağırlıkta %52, değer bazında ise %30 artarak 4 milyar 368 milyon dolara ulaştığını kaydeden Zadbom, bu yılın ilk çeyreğinde ihracattaki payın şu şekilde olduğunu ifade etti. Petrokimya ve doğalgaz ürünleri %51, madencilik ve maden endüstrisi %28, tarım ve gıda endüstrisi %12, halı ve el sanatları %12 ve sanayi %9 ile bu dönemde ana ihracat sektörleri de açıklamasında bulundu.
Hindistan Dışişleri Bakanı İran'ın Çabahar Limanı'nı önemli bir bölgesel ulaşım merkezi olarak nitelendirdi. İRNA Ajansı'nın verdiği habere göre Hindistan Dışişleri Bakanı Özbekistan'ın Taşkent kentinde düzenlenen Orta ve Güney Asya Bölgesel Bütünlük, Fırsatlar ve Zorluklar konulu konferansa yaptığı açıklamada Çabahar Limanı Afganistan dahil bölge için önemli bir ulaşım merkezidir dedi. Hindistan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmada Hindistan'ın Çabahar Limanı'nı işletmek için 2016'dan bu yana attığı pratik adımları özetledi. Limanın ortak kullanımı için Hindistan, Özbekistan, İran, Afganistan dörtlüsünün kurulmasını iyi bir gelişme olarak nitelendirdi. Hindistan Dışişleri Bakanı İran'ın Çabahar Limanı, Orta Asya ülkeleri için denize güvenli, güvenilir ve sınırsız erişim sağlıyor ve etkin rolü şimdiden açıkça kanıtlandı ifadesini kullandı. 2016 yılında Hindistan, İran ve Afganistan arasında İran'ın Çabahar Limanı'nın Hindistan yatırımı yoluyla geliştirmesine odaklanan uluslararası bir kuzey-güney ulaşım koridoru kurmak için üçlü bir anlaşma imzalanmıştı.
Pakistan ordusunun sözcüsü, Pakistan-İran ortak sınırlarına güvenlik çite çekilmesi işleminin hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. İran'a göre Tümgeneral Babur İftihar dün yaptığı açıklamada ülkenin güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin İran'da dahil olmak üzere komşularla ortak sınırları korumak için aldığı önlemlere atıfta bulunarak ortak sınırların gelişmiş sistemlerle korunmasıyla ilgili araçlardan yararlanıyoruz ve böylece kaçak girişi çıkışları daha iyi kontrol edebileceğiz dedi. Pakistan ordusu sözcüsü Pakistan İran ile ortak sınırının yönetiminin güncellendiğini ve İran ile sınırlarda çit işleminin hızla devam ettiğini söyledi. Pakistan İçişleri Bakanı Reşid Ahmet de geçen ay İran İslam Cumhuriyeti ile sınırın çitle çevrilmesi operasyonunun 2021'in sonuna kadar tamamlanacağını söylemişti. Reşid Ahmet şu ana kadar Pakistan'ın İran sınırının %44'ünün kapatılması tamamlandı ve çit planı 2021'in sonuna kadar tamamlanacak dedi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif geçen yıl Pakistan'a yaptığı resmi ziyarette İran İslam Cumhuriyeti İslamabad ve ordusunun güvenliği sağlamak ve ortak sınırları korumak için yürüttüğü eylemleri güvenilir buluyor demişti. Son yıllarda Pakistan ve İran sınır bölgelerinde silahlı saldırganlar ve uyuşturucu tacirlerin saldırıları sonucu çok sayıda İran vatandaşı ve sınır muhafızı şehit düşmüştür.
İran'da çeşitli korona aşı üretimi çalışmaları devam ederken Razikov-Pars aşısının insan üzerindeki ikinci denemesi 500 gönüllü üzerinde başarılı bir şekilde sona erdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Razi Aşı ve Serum Enstitüsü'nden araştırmacıların çabalarıyla dün Razi Kovpars aşısının 500. gönüllüye enjekte edilmesiyle bu aşının insan denemelerinin ikinci aşaması tamamlandı. Bu aşamadan ve sonuçların Gıda ve İlaç Müdürlüğü'ne duyurulmasından sonra Razi Kovpars korona aşı testinin üçüncü aşaması için izin çıkacak. Razi Aşı ve Serum Araştırma Enstitüsü Sözcüsü Muhammed Hüseyin Fellah Merhabadi, klinik çalışmaların ikinci aşamasının sonuçlarına göre Razi aşısı %75'ten fazla koronaya karşı koruyor ve 21 gün arayla iki kez enjekte edilebilir dedi.
74. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Fransa'nın Cannes kentinde 6 Temmuz'da başlayan festivalin ödül töreni Cannes Festival Sarayı'nda yapıldı. Büyük ödül İran asıllı Asker Ferhadi'nin yönettiği Kahraman ile Finlandiyalı Juho Kosmanen'in yönettiği Hitti En 6 filmlerine ortak verildi. Jüri başkanı Spike Lee'nin yanlışlıkla Altın Palmiye kazanan filmi erken açıkladı festivalde. Ödül Fransız Julia Ducournau'nun yönettiği Titan filmine verildi. Ducournau bu ödülü kazanan ikinci kadın yönetmen oldu.
Kutsal topraklardaki hacı adayları bu yılda koronavirüs salgını sebebiyle alınan istisnai önlemlerin gölgesinde Kabe'de ilk tavaflarını yapmaya başladı. Harameyn İşleri Başkanı'na yapılan açıklamada hacı adaylarının Mescid-i Haram'a girişlerinin farklı kapılardan düzenlendiği, yetkililer tarafından işaretlenen aralıklarla sosyal mesafe kuralına uyarak Kabe'de tavaflarını gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Kudüm ilk tavaflarını yapan hacı adaylarının daha sonra terviye günü olarak adlandırılan hicri takvime göre Zilhicce ayının 8. günü Mina'ya hareket edeceği kaydedildi. Suudi Arabistan COVID-19 aşısı olmuş 60 bin vatandaşının hac ibadetini yapmasına izin verecek.
Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Selim Yavuz Kıran, Fethullah Gülen ve destekçilerinin iadesi için Amerika'ya yaklaşık 200 talep gönderildiğini söyledi. İsna Haber Ajansı'na göre Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Fethullah Gülen ve destekçilerinin iade edilmesi ve yargımıza teslim edilmesi için Amerika hükümetinden taleplerimizi sürdürüyoruz dedi. Türkiye'nin Amerika Büyükelçisi geçen Perşembe günü yaptığı açıklamada Fethullah Gülen'in muhtemel iadesi hakkında Washington ile yakın temas halinde olduklarını ve bunun mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlığı sırasında gerçekleşmesini umduğunu söyledi. Türkiye hükümeti Fethullah Gülen'i Ankara'ya yönelik başarısız Temmuz 2016 darbesine karışmakla suçluyor. Ancak Gülen grubu suçlamaları reddediyor.
Medya çevreleri Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs gemileri arasında çatışma çıktığını bildirdiler. Fars Haber Ajansı'na göre dün bir Türk deniz devriye botu Kıbrıs'ın kuzeybatısındaki Telirya bölgesi yakında bir Kıbrıs askeri botuna 4 uyarı ateşi açtı. Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yayınladığı bildirde karşı tarafın sürdürmek istediği gerilimlerle ilgilenmiyoruz çünkü Kıbrıs sorununu çözmek için temel müzakereleri yeniden başlatmaktan yanayız cümlesine yer verdi. Kıbrıs gerekli diplomatik önlemleri ve Türkiye yönelik şikayetleri Avrupa Birliği'ne ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne bildirdiğini açıkladı. Avrupa Birliği Sözcüsü Nabile Masaralli, Akdeniz'de herhangi bir şiddetin kabul edilemez olduğunu ve Avrupa Birliği'nin stratejik çıkarlarının Doğu Akdeniz'deki güvenlik ve istikrara bağlı olduğunu söyledi.
Ermenistan Başbakan Kayyumu, Azerbaycan Cumhuriyeti'ni Dağlık Karabağ bölgesinde ve Ermenistan sınırında savaşa ve çatışmaları yeniden başlatma amacında olmakla suçladı. İrna Ajansı'na göre Nikol Paşinyan dün basına yaptığı açıklamada Erivan'ın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk grubu çerçevesinde Dağlık Karabağ bölgesiyle ilgili müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu söyledi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk grubu Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümünde Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında arabuluculuk yapmak üzere 1992 yılında kuruldu. Şu anda grubun eş başkanlığını Amerika, Rusya ve Fransa yapıyor. Ermenistan Başbakanı Bakü'nün kışkırttığı Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sınırdaki son sınır olayının iki ülke arasındaki sınırın çizilmesini engelleyeceğini söyledi.
Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri Özer, Filistin yönetimi ve terörizmi İsrail arasında güvenlik koordinasyonunun kabul edilemez olduğunu belirterek bu durumu kınadı. Bunun Filistin halkının çıkarlarıyla tezat içerdiğini söyledi. Şeyh İkrime Sabri, Filistin yönetiminin güvenlik koordinasyonunun Filistin halkının tüm sorunlarının asıl sebeplerinden olduğunu belirterek bu işbirliği derhal kesilmelidir. Zira bu Filistin halkına çok büyük zarar veriyor dedi. Şeyh Sabri, toplumda siyasi aldatma ve iki yüzlükten kaçınılması gerektiğine de dikkat çekerek Filistin yönetiminin bu eyleminin Filistin davasına birçok olumsuz etkisi olacaktır ifadesini kullandı.
Yemen ordusu ve halk komiteleri El Rehbe şehrini işgalden 48 saat sonra geri aldılar. Lübnan gazetesi El Ahbar'a göre devrik ve firarı Yemen Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'ye bağlı güçler çarşamba akşamı ani bir operasyonla El Rehbe şehrine saldırdı ve şehri işgal ettiler. Bunun üzerine Yemen ordusu ve halk komiteleri harekete geçerek 48 saatlik bir işgalin ardından şehri işgalden kurtardılar. Yemen kuvvetleri ayrıca Mansur Hadi'nin güçlerine dört yönlü bir karşı saldırıyla karşılık verdi.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Pakistan'ın bölgesel siyasetlerini eleştirdiği açıklamasında son zamanlarda yaklaşık 10 bin yabancı savaşçının Taliban'a yardım etmek için Pakistan'dan Afganistan'a girdiğini iddia etti. Eşref Gani, istihbarat tahminlerimiz son haftalarda Afganistan'a yaklaşık 10 bin yabancı savaşçının geldiğini ve bunların Taliban'ın yanında savaşını gösteriyor dedi. Bu arada Afganistan'da yıllardır devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla geçen yıl başlayıp Şubat 2021'de kaderine terk edilen Afganlar arası müzakereler Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başladı. Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah müzakerelerin açılışında yaptığı konuşmada ülkede şiddet olaylarının devam ettiğini, halkın sıkıntılı günlerden geçtiğini söyledi.
Almanya ve Belçika'da sağanak yağış ve sel nedeniyle ölü sayısı her geçen saat artmaya devam ediyor. Almanya'da sel felaketiyle nedeniyle 141 kişi hayatını kaybederken Belçika'da ise ölü sayısı 27'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Almanya halkını felaketzedelerle dayanışmaya çağırdı. Steinmeier, afet bölgesinde tanık olduğu görüntüleri yürek parçalayıcı olduğunu ifade etti.
Ve son haberimiz, Küba'da en az 100 bin kişi Amerikan emperyalizminin istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı sokağa çıkarak sokaklar devrimcilerindir dedi. Emperyalizmin tecrit, yıpratma ve istikrarsızlaştırma girişimleriyle karşı devrimci müdahalelere karşı Küba halkı başkent Havana'da 100 bin kişilik merkezi bir miting düzenledi. Küba Cumhurbaşkanı Cuma günü yaptığı açıklamada Amerika'nın Küba'yı yok etme girişiminin başarısız olduğunu söylemişti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'nın İran'a yönelik ithamlar savurması başlığını taşıyor. Son birkaç gün içinde Amerika, İran'a karşı yeni bir karalama kampanyası ve ithamlar savurma sürecini başlattı. Geçen hafta Amerikan Adalet Bakanlığı yayınladığı bildirdi. FBI'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika topraklarındaki bir aktivisti kaçırma planını etkisizleştirdiği iddiasında bulunmuştu. New York'un Güney Bölgesi Amerikan Savcısı Audrey Strauss yayınladığı bildirdi. Görünüşte İran hükümeti Amerika'daki unsurlarına belli bir ismi kaçırmayı ve onu İran'a iade etmesi, bu adam kaçırma planını tasarlaması ve Amerika topraklarında casusluk yapması talimatını vermiştir. Böylece bu ismin akıbeti de belirsiz olacaktı dedi. Bu durum ve iddialar Amerika'nın İran'a karşı hasmani siyasetleri anlamında yeni bir gelişme olmasa da birkaç paralel gelişme ile eş zamanlı olduğu için düşündürücü bir gelişmedir. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Cuma günü Amerika'nın İran'a yönelttiği bu yeni ithamı hususunda şöyle bir tweet attı. Diğerlerine ithamlar savurmadan önce kendi durumunuza bakın. Zarif, Amerikalı piyonların Haiti Cumhurbaşkanı'na yapılan suikaste rol oynadıklarına ve aynı şekilde Venezuela Cumhurbaşkanı yönelik suikaste de paylarının olduğunu belirterek şöyle bir hatırlatmada bulundu. Amerika'ya bağlı silahlı kişiler Venezuela ve Haiti liderlerine suikast düzenlemek için Amerikan topraklarında planlar yapıyorlar. Halbuki Amerikan hükümeti aktif bir şekilde diğerlerini adam kaçırma ile suçlayarak çocuksu ve komik bir şekilde kendi suç ilişkilerini örtbas etmeye çalışıyor.
Bu noktada kesin olan husus Amerika tarihinin terör, adam kaçırma, sabotaj girişimleriyle dolu olmasıdır. Buna rağmen İran'a karşı yaratmaya çalışılan algı operasyonuna dayalı ortam, Amerika'nın maksimum baskı siyasetinin devamı olarak değerlendirilebilir. Gerçekte İran İslam Cumhuriyeti Amerika'nın Bercam Nükleer Anlaşması müzakereleri çerçevesindeki aşırı taleplerine karşı direnmeye çalışmıştır. Bu durum ise Washington için maliyetleri arttırmış ve süreci zorlaştırmıştır. Bu yüzdendir ki Amerika diğer seçeneklere başvurarak sahte ithamlar ve senaryolar kurma ve ileri sürme suretiyle aklı sıra İran'ı zor ve çıkmaz durumda bırakmak istiyor. Amerika Viyana müzakereleri sürecinde de İran'ın nükleer faaliyetlerini kısıtlamak istediğini ve Bercam taahhütlerine karşı aldırmazlığı sürdürmek istediğini gösterdi. Amerika'nın stratejik bir başka hedefi de Bercam dışı talepler dahilinde eski hedefleri izlemek ve Amerika'nın nükleer meseleler dışındaki çıkarlarını korumaktır. Ancak böyle bir siyaset İran tarafından tamamen reddedilmekte ve kabul edilemez bir durum sayılmaktadır. Amerika hükümeti makamları ise yıllar boyunca İran'a baskı siyasetlerine paralel olarak taviz verdirme politikasının da devamına vurgu yapmışlardır. Başka bir ifadeyle Amerika'nın Bercam Nükleer Anlaşması'ndan ayrılmasından beri Washington'un tavırlarının hiç de iyiye gitmediğini söylemek gerekir. Gerçekte Amerika hükümetinin Bercam Nükleer Anlaşması'ndan çıkmasından beri Amerika'nın eskideki siyasetlerinden hiçbiri düzeltilmemiş ve sırf kısıtlamalar eklenmiştir. Biden hükümeti de Bercam Nükleer Anlaşması'nın canlandırılması iddiasında bulunsa da Trump hükümetinin yenilgiye uğramış eski siyasetlerini devam ettirmektedir ve Viyana müzakere sürecinde de aynı siyasetin üzerine ısrarcı olduğunu göstermiştir. Bu durum müzakerelerin sonuca ulaşmasını da engellemiştir. Bir diğer yandan ise bu hareketlenmelere paralel olarak münafıklar terör örgütü de kimi Amerikalı senatörler ve makamların da katıldığı toplantılar düzenlemiştir. Bu gelişme planlı bir sürecin başladığını ve amacında İran İslam Cumhuriyeti'ne diz çöktürülmesi olduğunu gösteriyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz bölge içi ticaretin geliştirmesinin önemine vurgu başlığına taşıyor. İran Dışişleri Bakanlığı'nın İktisadi İşler Yardımcısı Seyit Resul Muhacir, Orta ve Güney Asya Bölgesel Bütünlük Fırsatlar ve Sorunlar Zirvesi'nde bölge içi ticaretin geliştirmesi ve artırmasının bölge milletlerinin bağlayıcı unsurudur ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı İktisadi Diplomasi ve Ekonomi İşler Yardımcısı Seyit Resul Muhacir, Orta ve Güney Asya Bölgesel Bütünlük Fırsatlar ve Sorunlar Konferansı'na katılmak üzere Özbekistan'a ziyarette bulundu. Bu bağlamda İranlı yetkili Cuma günü bu konferansta konuşma da yaptı. Resul Muhacir yaptığı konuşmada milletler arasındaki tarihi bağların oluşmasına neden olan kültür ve medeniyete dayalı bölgesel ortak
noktalara da değinerek şöyle ifadesi kullandı. Modern dünyanın gereksinimleri bu değerli mirasın tüm düzeylerde, siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve insani düzeylerde yeniden yararlanmasını gerektiriyor. İranlı yetkili, bölge ticareti, taşımacılık ve transit imkanlarının geliştirilmesi ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesini bölge ülkelerinin arasında bağları güçlendireceğini belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Orta Asya ve Güney Asya bölgelerini bağlamaktaki özel avantajından da söz etti. Seyyid Resul Muhacir konuşmasında kara ile çevrili ülkeleri ve de Pakistan ile Türkiye gibi transit odak nokta ülkeleriyle ekonomik işbirliği teşkilatı ECO çerçevesindeki transit anlaşma dahilindeki işbirliklerin İran'ın öncelikle ekonomik ve taşımacılık siyaseti olduğunu da belirtti.
İranlı yetkili yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyeti'nin girişimlerini sıraladı. Bu bağlamda kara ile çevrili ülkeler, özellikle de Pakistan ile Türkiye ile ECO çerçevesinde işbirliklerinin arttırılması, çok taraflı bölgesel taşımacılık ve transitin güçlendirilmesi ve Çabahar ile Bender Abbas limanlarının ülkenin güneyinde ve Emirabad ve Kaspiyan'ın kuzeyde Hazar Denizi kıyısında tam olarak donatılması, ulusal ve uluslararası tasarlanması ve hayatta geçirilmesi. Sonuçta ülkenin demir yolu ağının komşulara bağlanması, özellikle daha Ferhat projesiyle gelecekte Mezar Şerif demir yolu ağına bağlanması ve nihayet Orta Asya ülkelerinin İran demir yolu ağına bağlanması ve yine küresel ve diğer bölgesel hedef bölgelere bağlanması, limanlar arasında işbirliği tertibatının ciddi şekilde incelenmesi, özellikle de Çabahar Limanı'nın Hint Okyanusu ve Fars Körfezi Güney Limanlarına bağlanması, Kuzey-Güney Koridorunun kurulması sürecinin ciddi şekilde izlenmesi, Traska, Fars Körfezi, Karadeniz, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Astara Limanı ile İran'ın Reş Demiryolu ve Şelemçe-Basra koridorlarının ciddi şekilde uygulanmaya çalışılması, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında transit koridorunun oluşturulmasının incelenmesi ve bu birlik ile İran arasındaki ticaretin serbest ticaret anlaşması halinde yürütülmesi bu girişimler arasında yer almaktadır. Orta ve Güney Asya Bölgesel Bütünlük, Fırsatlar ve Sorunlar Konferansı bir gün boyunca dünyanın 44 ülkesinden makamların ve uluslararası kurum ve kuruluşların 30 temsilcisinin katılımıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi. Bu tür ekonomik konferanslar ve katılımcı ülkelerin ekonomik kapasitelerinin net bir şekilde ele alınması, ülkelerin ekonomik kapasitelerini tanıtmasının yanı sıra bölgesel işbirliğinin artması için de altın bir fırsat sayılır. İran İslam Cumhuriyeti ise her daim tüm ortak yanların ve özelliklerin yanı sıra ekonomik alanda da işbirlikleri had safhaya ulaştırmak istediğini belirtmiştir. Değerli dinleyiciler, günün siyasi yorumlarının da sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Tir 1400 Hicri Kameri 7 Zilhicce 1442 ve miladi 18 Temmuz 2021 Pazar. ...1328 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Zilhicce 114 yılında Allah Resulü'nün pak torunlarından Ehl-i Beyt imamlarından beşincisi Hazreti İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam 57 yaşındayken şehit düştü. Hicri kameri 57 yılında Medine'de dünyaya gelen İmam Bâkır aleyhisselam, İslam aleminin yönetimi zalim, fasık, Emevi yöneticilerinin elinde olduğu bir dönemde yaşadı. Babası İmam Seccad aleyhisselamın şehadetinden sonra Müslümanların liderlik ve imamlık vazifesini üstlenen İmam Bâkır aleyhisselam, İslami bilim ve kültürü yaygınlaştırmaya başladı. İslam toplumu çok ağır bir baskı altındaydı ve İmam Bâkır aleyhisselam işte böyle bir ortamda gerçek Muhammed-i İslam'ı yaymaya gayret gösterdi. Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhisselamın doruğa çıkardığı üniversitenin temelini gerçekte babası İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam atmıştı ve zamanının büyük bilginlerinden önemli bir bölümü o hazretin üstün ilminden yararlanmışlardı. Halk içerisinde İmam Bâkır aleyhisselam büyük bir saygınlığa sahipti. Düşmanlar bunca azameti tahammül edememekteydiler. Bunun için Emevi hükümdarlarından Hişam bin Abdülmelik Mervan'ın emri ve girişimleri sonucu İmam Bâkır aleyhisselam zehirleterek şehit edildi. Oğlu İmam Cafer-ı Sadık aleyhisselamın o hazretin de naaşına namaz kıldı ve Medine'nin Baki mezarlığında değerli babası İmam Zeynul Abidin aleyhisselamın mezarının yanı başında toprağa verildi. ...33 yıl önce bugün Hicri Şems'i 27 Tir 1367'de İran Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi 598 sayılı bildirisini kabul etti. Güvenlik Konseyi bu bildiride İran ve Irak'ı ateşkes yapmaya ve barışa çağırdı. Ancak 598 sayılı bildirinin İran tarafından kabul edilmesine rağmen söz konusu bildiriyi kabul eden Devrik Saddam rejimi Hicri Şems'i Mordad 1367'de ateşkesin sağlanmasına dek İran'a karşı saldırılarını sürdürdü ve mütecaviz huyunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. ...42 yıl önce bugün 18 Temmuz 1979'da Filistin'e mücadeleci Züheyr Mohsen, Mısır ve İsrail'in ortak konsullarınca katledildi. ...2411 yıl önce bugün 18 Temmuz milattan önce 390 yılında Rumların yenilgisiyle sonuçlanan Rumlarla Gül kavmi arasındaki Aliya Savaşı sona erdi. Gül kavmi genelde Fransa, Belçika ve İsviçre'nin batısında ve Rumlar ise günümüz İtalya'nın kuzeyinde yaşıyorlardı. ...239 yıl önce bugün 18 Temmuz 1782'de İngiliz müneccim William Herschel galaksinin mahiyetini keşfetti. Kendisinin yaptığı dürbünüyle yıldızları rasat eden Herschel, Samanyolu olarak bilinen galaksinin uzayda birlikte hareket edebilen yıldızlardan oluşunu ispat etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemiyle ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Bütçe Haziran ayında 25 milyar lira. İlk 6 ayda 32.5 milyar lira açık vardı.
Karar.
Koalisyon seçime kadar dağılır.
Yeni Asya.
OHAL yasasına herkes karşı çıksın.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Akif Beki 16 Temmuz tarihli Karar gazetesinde iktidarın FETÖ ile mücadele karnesi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Başarının ölçüsü en başta konmuştu. FETÖ'yü yenmek, sinsi yöntemlerini yenmek demekti kirli ve kalleşane yöntemleri iş başındaysa istediğiniz kadar tek tek mensuplarını yakalayıp hapse atın, FETÖ yenilmiş, bu savaş kazanılmış sayılamazdı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz direnişinin yıl dönümü vesilesiyle kriterleri tekrar hatırlattı ama kısmen. Şöyle, FETÖ'de son mensup etkisiz hale getirilene kadar takip edeceğiz. Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz. Dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler, açık söylüyorum, ama aldandık, şimdi toparlandı. 2010'dan sonra bu süreci farklı bir havada, atmosferde, yakın takipte götürüyoruz. Milat 17 Aralık 2013'te 2010'a çekilmiş görünüyor. FETÖ o tarihte daha paralel yapı bile değil, ne istedilerse verilen bir cemaat ve 3 yıl boyunca da öyle kalmaya devam edecek. Toparlanmayı, aldanmaya dahil olan 3 yıl geride başlatmak iktidarın lehine olmaz aslında. Oradan alınırsa ortalama epey düşer. İktidarın FETÖ ile mücadele notunu aşağı çekecek bu 3 yıllık aldanma sicili bu anlamaya katılsın mı, eminler mi? Milat dışında hatırlatılan kriterlerde de eksik var. FETÖ'nün yöntemleri neydi? Tehdit, şantajla siyaseti dizayn etmek ve şirketlere çökmek, bağış adıyla haraca bağlamak, darbe ve suç çetelerinden rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye kadar polis, yargı operasyonlarını, rakiplerini tasfiyeye alet etmek, devlet görev ve yetkisini muhaliflerine ezmek için kötüye kullanmak, melek görünerek yapmadık şeytanlık bırakmamak, yargı sopasıyla karşıtlarına hayat hakkı tanımamak, suçlarını kurbanlarının üstüne yıkmak, sahte delil ve suç üretmek, karşıtlarını fişlemek, mağdurlarını yalan ve iftira kampanyalarıyla karalamak, hedefleştirdiklerini hain ve düşman gibi gösterip damgalamak, kendi emel ve planları için her yolu meşru görmek. Bu yöntemlerin bitirildiğini söyleyebiliyorsanız bataklık kurutulmuş, FETÖ'de bitirilmiştir. Bundan böyle yeni FETÖ'ler de çıkamayacak. Köklerine kibrit suyu döküldü, tabutlarına son çivi çakıldı ve betona gömüldüler demektir. İşte kriterler, işte karne, doldurmaya başlayabilirsiniz. Rektörlükten nasıl gitti? Melih Bulu Boğaz içinde istenmediği için değil, Boğaz içini hizaya getiremediği için rektörlükten alınmıştır. Fakat hakkında resmi gazetede çıkan duyuruya kendisi önce inanmakta zorlandı. Sosyal medyada verdiği ilk tepkiden, haberle başta dalga geçmesinden anlaşılıyor. İki şey gösterir. Bir, hiç beklemiyordu, şok geçirten bir sürpriz oldu. İki, önden kulağını en ufak bir fiskos bile çalınmadı. Hiç hissettirilmedi, ruhu dahi duymadı. Topu kalede gördü, herkes gibi resmi gazete ilanından öğrendi. Bir gece yarısı kararnamesiyle deniyor genelde. Ama hayır, o kararname yazılıp matbaaya gönderilene dek kaç elden geçiyor. Demek ki şok etkisi uyandırmak için özel bir çaba söz konusu. Görevden alınacağı bilgisi muhatabından büyük bir gizlilikle saklanıyor. Sızmaması, kulağına gitmemesi için tedbirler geliştiriliyor. Bulu'ya mahsus bir durum da değil. Konuşulanlara bakılırsa, yıllarca sadakatle hizmet etmiş, denileni yapmış TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de görevden affını bir sabah resmi gazetede okudu. Naci Abal ise Merkez Bankası Başkanlığından azledildiğini sabaha karşı 4'te tuvalete kalktığında duydu gelen mesajlardan. Niyesi kadar nasılı da önemli. Neyin güç gösterisi? Artık fermanla yönetilen bir tek başlılık rejimde yaşadığımızı kanıksatmak için mi?
Faruk Çakır, 16 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde "Normalden kaçış nereye kadar?" başlıklı yazısına yer veriyor. Türkiye'yi uzun süre ve belki de imkan olsa kıyamete kadar olağanüstü haliyle idare etmek isteyen bir anlayış var ve bu anlayış esasında sahiplerine de zarar veriyor. Tabii ki verilen zarar bugünden hissedilmediği için idareciler bütün kuvvetleriyle olağanüstü hale hem de dört elle sarılmış durumda diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Esasında bu meseleleri konuşmak bile icap etmemeli. Yani hür dünya ülkeleri normal hal ile idare edilirken, Türkiye'nin olan olmayan bir hal ile idare edilmeye çalışılması, Türkiye ve dünya gerçeklerine tamamen ters bir durumdur. Adı üstünde olduğu üzere olağanüstü hali normal ve olağan gibi görmek nasıl mümkün olsun? Türkiye'de ne yaşanıyor ki olağan hal ile idare mümkün olmasında mecburen olağanüstü hal tercih edilsin? Belli şartlarda olağanüstü halin uygulanması geçmişte de yapılan bir uygulamadır. Mesela 12 Eylül 1980 darbesinden sonra önce sıkı yönetim, sonra da sıkı yönetimin kısmen gevşetilmiş şekli olan olağanüstü hal idaresi devam etmiştir. Ancak sivil siyaset iş başına geldikten sonra mümkün olan en erken zamanda olağanüstü hal idaresinden kurtulmaya çalışılmış ve öyle de olmuştur. Nedense son yıllarda siyasetçiler ve idareciler olağan hal ve olağan idare yerine olağanüstü hal idaresini kendilerine daha yakın hissetmiş durumda ve ilk fırsatta bu süreyi uzatmanın yollarını arıyorlar. Nitekim yeni torba yasasıyla bu gerçekleştirilmek isteniyor. Konunun uzmanlarının ikaz ve hatırlatmasına göre mesela, tüm yargıç ve savcılar bu kanun yürürlüğe girerse 3 yıl daha anayasaya aykırı olarak kolayca ihraç edilebilecek. Şimdi böyle bir talebin Türkiye'yi 20 yıldır tek başına idare eden bir siyasi kadrodan gelmesi de ayrıca dikkat çekicidir. Bir siyasi anlayış ki hem de tek başına 20 yıl ülkeyi idare etsin ve nihayetinde yine olağan hal yerine değişim bahaneleriyle olağanüstü hali devam ettirmek istesin. Hem de yine uzmanların hatırlatmasına göre bu işler anayasaya aykırı olmuş olsun. Bu derece yanlış bir idari ve anlayışı değil tasvip etmek, anlayabilmek mümkün olur mu? Sınırları kanun ve anayasada çizilmiş zaruri ve sınırlı haller dışında keyfi bir surette olağanüstü hal anlayışını olağan hal haline getirmek yanlıştır. Yanlışta ısrar da katmerli yanlıştır. Vesselam.
Esfender Korkmaz 16 Temmuz tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Bu seneyi çıkarabilir miyiz?" başlıklı yazısına yer veriyor. Merkez Bankası'nın resmi verileri bizi başlıktaki bu soruyu sormaya zorluyor. Aynı nedenle hükümet üyeleri bu soru için komplo teorileri suçlaması yapamayacaktır. Gerçekten Merkez Bankası'nın verilerini üst üste koyarsak döviz cephesinde 2021 yılı için yüksek risk tablosu oluşuyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Merkez Bankası reel kur endeksine göre 1 dolar ve 1 eurodan oluşan döviz sepeti 2003 temel yılı ve TÜFE bazında TL karşısında %40 dolayında daha yüksek değerdedir. Tersi TL bu oranda düşük değerdedir. Bundan sonra daha da düşer mi? Nereye kadar düşer? Döviz talebi yüksek, döviz geliri düşük kalır ve bir döviz krizi olursa veya dış borçlarda temerrüt olursa düşer. Elbette Türkiye için siyasi riskleri de es geçemeyiz ve hatta daha da ağır basabilir. Merkez Bankası'na göre Mayıs ayı itibariyle bir yıl içinde ödenmesi gereken 221,4 milyar dolar dış borcumuz var. Yani bir yıl içinde 251 milyar dolar bulmak zorundayız. Döviz gelirimiz yeterli mi? Maalesef cari açık döviz çıkışının döviz girişinden daha fazla olması demektir. Turizmde pandemi etkisi turizm gelirini düşürdü. Türkiye'nin daha yüksek faizle borçlanması ve yüksek faiz ödemesi cari açığı artırdı. Hükümetin büyümeye umut bağlaması da cari açık kesmiyor. Tersine üretim dışa bağımlı olduğu için büyüme artınca ithalat da artıyor. Dış ticaret açığı artıyor. Döviz sorunu sürdürülemez durumdadır. Kriz olasılığı yüksektir. Eğer Türkiye IMF'ye giderse bu krizi yaşamaz ya da bir mucize olursa.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarına cep telefonları arzından takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir haftadan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşacağız. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi ise sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajları hep birlikte dinleyelim.
Programımızın başında Hazreti İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü vesilesiyle başta siz değerli dinleyiciler olmak üzere tüm Ehl-i Beyt aşıklarına taziyelerimizi sunuyoruz. Evet, programımızda ilk mektup Sayın Ali Belgin'den şöyle yazıyor. Z kuşağı sakinleri teknolojinin hayatın her alanına hakim olduğu rekabetin, bencilliğin ve bireyselliğin üst bir davranış olarak benimsendiği bir dönemde dünyaya geldiler ve kişiliklerini çağın renklerine göre şekillendirerek köklerinden uzaklaştılar. Onlar gölgesinde büyüdükleri seküler kültürün kokusunu soluyarak büyüdüler ve kendilerini erdemli kılacak değerlerle tanışamadılar. Seküler kültüre evrilen toplumumuzda gençlerin hayallerini maddi güç üzerine kurduklarını ve güçlerini ispat etmek için akranlarına fiziki ve duygusal şiddet uyguladıklarını görmekteyiz. Akran zorbalığı olarak değerlendirilen bu sorunun çözümü için gençlere destek alıyor, eğitim çalışmalarına katılıyor ve vicdani hassasiyetlerin gelişimi için destekleniyorlar. Ancak binanın temeli sağlam olmadığı için örülen tuğlalar yıkılıyor ve şiddet her geçen gün biraz daha artıyor. Tahminim odur ki yakın gelecekte aileler çocuklarının insanlaşması ve erdem ve faziletler ekseninde yaşayabilmeleri için birçok şeyden vazgeçecekler. Ama bunun için vakit çok geç olabilir. Evet, ne kadar hüzünlü bir tablo.
Evet.
Z kuşağı, biz de Z kuşağıyla birlikte bir ortamda yaşayan, ister yakınları, aile ortamı,
evet,
ve toplum. Gerçekten, gerçekten teknolojinin getirdiği iyi yönleri bir tarafa, yani bir de aynı maalesef kötü tarafları da var. Ne bileyim, bu teknoloji ne yaptıysa, bu zaten aile ortamında bu Z kuşağına verilen terbiye, yetiştirme yöntemleri ne yaptıysa sonuç maalesef berbat çıkıyor, değil
evet,
mi?
Ailelerin,
yani aileler de burada şimdi bazen suçluyoruz, bazen de hak veriyoruz. Yani
yapsınlar,
ipin ucunu kaçırmış vaziyette.
Aynen,
gibi, değil mi?
Bir durum,
biraz
tabii
durum karışıktır.
Ailelerin işi bayağı güçleşiyor çünkü yani şimdi böyle bu gençleri kontrol edebilmek, olması gerektiği gibi davranabilmek için gerçekten ailelerin, anne babaların uzman olmaları gerekiyor.
Tabii,
çok
gerçekten
hassas bir konu.
Zor. İsterseniz bu mektubun, evet, devamını siz okuyun.
Evet, gençlik mevsimine geçerken elbette hepimiz duygusal dalgalanmalar yaşadık. Erişkinlerin dünyasına uyum sağlamakta epey güçlük çektik. Ancak geleneksel kültürün etkilerini taşıyan bizler doğar doğmaz şahsımıza tahsis edilmiş ıssız odalara hapsedilmedik. Aile fertlerinin sıcaklığını soluyarak büyüdük ve iki önemli sorumluluğa sahip olduk. Aileye destek olmak ve kardeşlerimize abilik ya da ablalık yapmak. Büyük kardeşlerimizin küçülen giysilerini severek kullandık. Yemeği kardeşlerimizle aynı tabaktan yedik. Birlikte oyunlar oynadık ve insani ilişkilerin merkezinde paylaşım olduğunu burada öğrendik. Bizler sevgiyi ve paylaşımı kardeşlerimizle kurduğumuz bağ sayesinde öğrendik ve paylaşmanın bir kayıp değil, zenginlik olduğunu benimsedik. Belki çok şeye sahip değildik ancak şikayet etmez, şükrederdik. Gerçekten ne, evet, kadar güzel bir şekilde ifade
yani
etmiş değil mi dinleyicimiz?
Karşılaştırıyoruz mektubun birinci kısmıyla. İnsan, nereden nereye, nereye? Maalesef.
Yani
maalesef
insan düşünmeden, sormadan edemiyor gerçekten nereden
şimdi
nereye.
Şimdi düşünsenize, eskiden mesela diyor ki büyüklerin giysisini, elbisesini bir sonraki
tabii
gelen arkasındaki
severek
varsa o giyiyordu.
Tabii yemekler
yani bugün
paylaşılıyor.
Bugün öyle olur mu? Yani söyleyemezsin.
Kesinlikle herkes her şeyi kendine has
moda
olsun.
Moda düşkünlüğü, ne bileyim,
evet,
var mı yok mu onu dinlemeden.
Şatafat, gösteriş.
Maalesef.
Dinleyicimize bu güzel ve anlamlı mektubundan dolayı teşekkür ediyoruz.
Evet, sıradaki mektup Kemal Küçük isimli dinleyicimizden şöyle yazıyor. Covid sonrası dünya zihinleri bulanmış fertlerin, yapay zekanın ve robotların etkin olduğu bir sürece evrilecek gibi görünüyor. Efendilerin planına göre tasarlanan robotlar insan zekasını geride bırakacak, endüstri, tıp ve askeri alanda kullanılabilecek hastalıklara teşhis ve tedavi edebilecek ve hayatın birçok safhasında etkin olacak. Hatta siyahların yüz tanıma yöntemiyle eğitilip hedefini yok edebileceği, sahte videolarla siyasi manipülasyonların yapılabileceği, güvenlik sorunlarının ortaya çıkabileceği, kişisel bilgilerin riske açık hale geleceği, sözde insana hizmet eden robotların katile dönüşebileceği ifade ediliyor ve gelecekte insanın katilinin üretilen bu robotlar olacağı dillendiriliyor. Tasarlanan dijital dünyada biyoçipler kullanılarak insan beyninin içindekilerinin bilgisayara aktarılması ve istenilen bilgilerin yüklenebilmesi hedefleniyor ki bütün bunlar insanı kontrol edilen edilgen bir varlığa dönüştürecek ve köleleştirecektir. Evet, Kemal Küçük Bey farklı bir yönden bu teknolojinin gelişmesine bakıyor.
Evet.
Yani gelişme kontrolsüz bir şekilde olduğunda çok farklı bir hayat ortaya çıkacaktır. Aynen. Onun için bir uyarıda bulunuyor. İnsanı sonunda diyor küleleştirecektir. Yani doğru, ne bileyim, bugün yapay zeka diye bir şeyler çıkıyor. Ne bileyim, robotlar, akıllı robotlar gibi deniliyor ama bu da bir yerlere kadar. Bazı çizgiler var. Ondan çıktı mı?
Bunların hepsi kontrol dahilinde olması.
Kontrol içinde olmalıdır.
Evet, o şekilde
olursa. Çok ilginç bir mektup. Kemal Bey'e teşekkür ediyoruz. İsterseniz mektubunun son kısmını siz okuyun.
Tabii ki. İnsan gayri ihtiyari başını kaldırıp dünyayı bu sahte ilahların sultasından kurtaracak vicdan sahibi, cesaretli ve imanlı insanlar yok mu diye soruyor. Ne acıdır ki karanlık güçler bütün enerjilerini ve imkanlarını inandıkları batıl davaya harcarlarken İslam toplumlarının lider ve yöneticileri hak dava adına ellerini dahi kıpırdatmıyor. Sahip oldukları maddi imkanları korumaya çalışıyorlar. O yüzden çağın firavunları coğrafyamızda istedikleri gibi at koşturuyor, istedikleri yeri işgal ediyor ve toplumları istedikleri gibi şekillendiriyorlar. Evet, dinleyicimize bu güzel ve anlamlı ve aynı zamanda da üzücü ifadelerinden. Yani doğru insan... kabulleniyoruz yani, yapamıyoruz da bir şey. Maalesef güçlü insanlar, süper güçler istedikleri gibi sömürüyorlar. Her zaman güçlü üstte, zayıf, fakir fukarada ezilen kesim oluyor.
Maalesef. Evet, bu teknoloji doğru elde olmadığı zaman yani yanlış sonuçlar çıkarıyor.
Tabii
yani
ki, demek o şekilde. O. Dinleyicimize teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını bekliyoruz.
Sırada bir telefon mesajımız var.
Sitemizde akşam yani gece saatlerinde haber yayınlamanız mükemmel bir site yapmanıza yardımcı olur. Bunu bir öneri olarak sizlerle paylaşıyoruz ve inşallah bunu yaparsınız. Çok mükemmel bir siteye sahip olursunuz. Türkiye'deki Müslümanlar olarak İran'ın İRİB yani radyo televizyonundan böyle bir siteye sahip olmasını deriz ve buradaki özellikle gece saatlerindeki boşlukları doldurmanızı öneriyoruz. Hoşçakalın.
Değerli dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Evet, sırada bir başka mektup var. Nisan Demirbaş isimli dinleyicimiz bize gönderdiği mektubunda şu ifadelere yer veriyor. Müslüman olma sorumluluğu başkadır. İslam insanda tecelli eder, yaşanır. Böyle olunca sorumluluğun anlamı çok daha önemli ve değerli olur. Müslümanın sorumluluğu kendisiyle sınırlı kalmıyor. Her anlamda ve mutlaka kendisinin dışına taşıyor. Bu da onun daha anlamlı hale gelmesine vesile oluyor. Dünya hayatı sınırlı bir zaman iledir. Yaşanan zaman bir asrı geçmez genelde. Geçenler ise çok azdır. İnsanın etkili olabileceği zamanları vardır. Enerjisinin yani gücünün olduğu dönemler. Bir insan yaşlansa, güçten düşse bile yapabilecekleri mutlaka vardır. Bir Müslüman için hayatın hiçbir dönemi anlamsız değildir. Her dönemde mutlaka yapılabilecek olabileceği gibi kimi zaman gücünü aşan hallerde de bulunabilir. Biz bugünü yaşıyoruz. Bugünün sorunları farklı gibi olsa da sonuçta her dönemde olduğu gibi insanın muhatabı yine insandır. Yapılan, üretilenler insan ile yapılır. Bu insanlar ister Müslüman olsun, ister olmasın, sonuçta yapılacaklar insan eliyle gerçekleşiyor. Bir başkasının yapabildiklerini ben de yapabilirim. Düşünce ve azmi insanın çok şey başarmasını sağlayabilir. Evet, güzel ifadeler kullanmış dinleyicimiz.
İsterseniz uzun bir mektup, devamını ben okuyayım. Yapılanlar, üretilenler insan ile yapılır. Bu insanlar ister Müslüman olsun, ister olmasın. Sonuçta yapılacaklar insan eliyle gerçekleşiyor. Bir başkasının yapabildiklerini ben de yapabilirim düşünce ve azmi insanın çok şey başarmasını sağlayabilir. Korku ve umutsuzluk insanın başının belası, insanı pasifleştirir, edingenleştirir. Kendi iradesine ve gücüne inanmama ya da teslim olma söz konusu olur. Kayıtsızlık, ihmal, kaçış insanı zayıflatır. Sorumsuzluklar sadece insanın kendisine zarar vermez. Bugün insanlar olan bitenlerden yakınıyorlar, yaşananların yılgınlığı altında eziliyorlar. Suçlamalar kimi zaman nereye olduğu bile bilinmiyor. Değerli dinleyicimize bu güzel mektubundan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi de hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için +0 98 21 22 16 27 53 no'lu telefon veya hem telefon hem faks olarak kullandığımız +0 98 21 22 01 36 82 no'lu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacak. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak belirtmek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran adresini kullanabilirler.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Ayrıca programımızın sonunda Zeynep Uyan, Murat Dursun ve Yusuf Eren isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin 12. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Hicri Şems'in son yüzyılda Pehlevi dönemindeki belli başlı edebiyatçıların faaliyetlerini ele alacağız.
Sohbetimizin devamında Rıza Şah dönemindeki İran'ın edebi hayatını ele alıp bu engebeli süreçte kelimeleriyle İran'daki despotluk bir mücadele etmeyi çalışan ve edebiyat alanında yeni bir devrim yapan yazarlar ve şairlerle ilgili konuşacağız.
Rıza Şah Pehlevi döneminde eski ve yeni akım olmak üzere iki akım şekillendi. Eskiye dönük faaliyet yapanlar edebiyatta özellikle de şiirde yenilenmek için Moğol öncesi döneme ait yalın tarzlara dönmek gerektiğini düşünüyorlardı. Onlar Firdevsi, Nizami, Gencevi ve Sadi'yi örnek alarak Farsça şiiri ayakta tutmaya çalıştılar. Bunlara karşın yeniye dönük faaliyet yapan modernistler, zanlarınca kuralları ve ilkeleri artık değerini kaybeden klasik Fars şiirinden uzaklaşılması gerekiyordu. Bu bağlamda Fransa'nın romantik şiirleri model olarak seçilmişti.
Yeni Farsça nesrinin yayılmasında tarihi öneme sahip olan edebi gelişmelerden biri de Biri Vardı, Biri Yoktu kısa öykülerinin küçük bir kitap halinde Hicri Şems'i 1300 yılında yayınlanmasıydı. Bu kitap 1997 doğumlu Muhammed Ali Cemalzade tarafından kaleme alındı ve tabii ki İran toplumunda ciddi bir tepkiye yol açtı. Vatandaşlarına eleştiriler yağdıran yazara karşı protesto gösterileri düzenlendi ve kimi bölgelerde bu kitap ateşe bile verildi. Tüm bu işler Cemalzade öykülerinin edebi bir devrim yapılmasıydı. Nesrin gelecekte büyük oranda gelişmesi ve bu kısa öykülerin bu gelişmedeki rolü bu durumu teyit etmektedir.
Bu kitabın yayınlanmasıyla kısa öykü edebi bir tür ve tarz olarak varlığını gün yüzüne çıkardı. Aslında Cemalzade'nin bu kısa öykü mecmuası 6 öyküden oluşup güzel ve kaliteli satirik ve hicivli, yalın ve konuşmaya dayalı dili okurlara okumaya değer bir eser sundu. Cemalzade Bir Varmış Bir Yokmuş kitabında kendi dönemindeki yaygın sosyal tipler ve kişilikleri ele alıp eleştirmeye başlamıştı. Bu karakterler ve kişiliklerin çoğu ise hurafelere kapılmış eski bir kafaya sahip olanlardı. Bu hikayelerde göze çarpan husus ise tüm toplumun kapıldığı rehavet ve uyuşukluktu. İşte o dönem toplum koşullarında tüm insanlar böyle bir rehavet içerisinde olduğu görülmektedir.
Cemalzade kitabının ilk 6 hikayesi ile Farsça'nın satirlik nesir dilinin temellerini attı. Tarihçi ve toplum bilimci olarak da yetişen yazar, kimi meseleleri ve ilişkileri de düzeyini geniş çaplı bir şekilde ele aldı ve sadece yolsuz siyasetçiler ve yüzsüz avcılar ile ilgili değil, sosyal durum ve nizamdan da söz etti. Onun eşsiz satirlik tarzında Sadi'nin insancıl yaklaşımından da izlere rastlamak mümkün. Ancak yazarın yazarlık tarzı, ifade tarzı tamamen yeni bir tarz sundu.
İran'ın özellikle de Hicri Şems'i 14. yüzyılın başlarındaki ve genel olarak da İran edebiyatının tanınmış isimlerinden biri de 1886 doğumlu Melikü'ş-Şüera Bahar lakaplı Muhammed Taki Bahar'dır. Muhammed Taki Bahar'ın siyasi şiirleri olarak adlandırabileceğimiz eserlerinde bu edebiyatçı şair İran'daki durumu eleştirmeye başlamıştır. Örneğin İlkbahar mevsimi ile ilgili yazdığı bir şiirinde ülkenin perişan halini şöyle anlatıyor. Başı kanlı laleler topraklardan baş kaldırmış. İnsanlığın kalbinin üstü örtülü topraklarını dışa çıkarmış.
Muhammed Taki Bahar ve Pehlevi dönemindeki onun gibi şairler türlü türlü semboller sunarak, sessizliği kırarak gerçek maksatlarını üstü örtülü olarak anlatmaya çalışmışlardır. Muhammed Taki Bahar'ın ünlü eseri onun şiir divanının dışında İran'ın siyasi partilerinin Çağdaş Tarihi isimli kitabıdır. Muhammed Taki Bahar'ın en önemli şiirlerinden biri de Sabah Kuşu'dur. Bu tasnif Mahur Desgahı'nda söylenmiş ve birçok kez de İranlı şarkıcılar tarafından dile getirilmiştir. Sabah kuşu inle inle, gönül dağımı tazele tazele, alev alev yanan ahlarımızla, bu kafesi kır, alt üst et, kanadı kapalı bülbülü kafesin köşesinden çıkar. İnsanların hürriyet namesini oku. Ey Tanrı, ey Cihan, ey Dua, bizim karanlık günleri sabah eyle.
...1951 doğumlu Sadık Hidayet de Rıza Şah döneminin en etkin sosyal ve siyasi yazarlarından biriydi. Sadık Hidayet, İran'ın edebiyat tarihinde çetrefilli ve katmanlı bir şahsiyetti ve hakkında birçok radikal düşünceler yürütülmüştür. Sadık Hidayet'in eserlerini folklor, bilimsel araştırmalar, çeviriler, mektuplar, piyesler ve hikayeler olarak sınıflandırmak mümkün.
Sadık Hidayet 1921 ila 1941 yılları arasında toplam 12 eser yazmıştır. Onun en önemli ve etkili hikayeleri arasında Kör Baykuş yer almaktadır. Sadık Hidayet, Kör Baykuş hikayesini Hicri Şems'i 1315 yılında Hindistan'da ve küçük bir daktilo ile yazdı. İranlı çağdaş yazar Celal Ali Ahmet Kör Baykuş ile ilgili şöyle yazmıştır. Hidayet'in bu sırada sarhoş bir grup zabıtanın sesi sokakta yankılandı ve boş şakalarının da sesi duyulmasına başlandı. Ben de panikleyerek karşılarından çekildim. Sözlerini Köy Baykuş eserinde okuyunca 20 yıla yakın bir süre milletin başında gezinen karanlık despotluk ve baskı dönemini hatırlattı. Özellikle de bu kitapta zabıtaların bu şekilde gezindiği sözlerinin tekrarlandığı göz önünde bulundurulduğunda durumun ne kadar vahim olduğu anlaşılıyor.
Kör Baykuş eserinin en önemli özelliklerinden biri de çok güçlü sembolizmdir. Gerçekte bu hikayenin karakterleri ve unsurları Hidayet'in döneminin sosyal hayatının özelliklerini taşımaktadır. Bu bağlamda baskı ortamı gerçekleştirilmeyen arzular ve istekler, ihanetler, kaybolan fırsatlar, anormal insanlar ve benzeri özelliklere değinilmiştir.
İran'ın bir başka önemli Hicri Şems'i 14. yüzyıl edebiyatçısı Nima Yuşiç'tir. Şems Lengerudi ise Nima Yuşiç hayatının şiirleri ve düşüncelerinin özetini anlatan Candan Geçmiş Maksada Varır isimli kitabı yazmıştır. Bu kitapta Nima'nın ruh hali ve ahlaki özellikleriyle tanışmak mümkün. Gençlik çağında milis gerilla olmak isteyen ve insanları zulümden ve mağduriyetten kurtarmak isteyen Nima Yuşiç, sevgiye kapılan, farklı şehirlerde öğretmenlik yapan ve en önemlisi de şair olan Nima, işte karışık bir kafaya sahiptir.
Nima Yuşiç hakkında yazdığı kitabında Şems Lengerudi, ondan geri kalan fotoğraflardan yola çıkarak şöyle yazıyor. Onun bulunduğu fazla fotoğraf olmamakla beraber az sayıda geriye kalan fotolarda gençlik ve yaşlılık çağına ait fotoğraflar onun mağdur ve kararlı biri olduğunu gösteriyor. Zaman içerisinde mutlu verici özgüveni, tabii ki derin bir hüzne dönüşse de hiçbir zaman kuşku ve tereddüde kapılmadı. 62 yıl boyunca yaşadığı ve ömrünün genelinde ölümü gözle gördü. Ancak bin yıllık Fars şiirinin ebedi, değişmez ve kutsal sayılan sınırlarını değiştirdi. Sağlam şiirleri ve düşünceleriyle her şeyi alt üst etti. Bin yılın ardından Nima Yuşiç, Fars şiirinde yeni bir çığır açtı.
Nima Yüşeç olarak bilinen 1897 doğumlu Ali İsfendiyarı, İranlı çağdaş şair olarak modern şiirin kurucusu olup modern Fars şiirinin babası olarak da ün yapmıştır. Nima Yüşeç, modern Fars şiirinin manifestosu sayılan Efsane isimli şiiriyle İran'ın durgun şiir ortamında bir devrim yarattı. Nima Yüşeç bilinçli bir şekilde eski Fars şiirinin tüm temelleri ve yapılarını sorguladı ve modern şiiri gün yüzüne çıkardı.
Efsane şiiri gerçekte Nima'nın ilk anlatıya dayalı şiirlerinden biri olup iki tam anlatı ve biri de kısmi anlatılanlardan oluşmaktadır. Bu şiir çocukluk çağı, sevgi hikayeleri, eksik kalan hatıralar ve aşık ile efsane arasında gazel söylemekten oluşan bir tür hikayeye dayalı piyestir.
Efsane şiiri modern anlatının bir türüdür. Geleneksel anlatım şekillerinde ise homojen tek parça hikayeler anlatılmaktadır. Birçok kısa hikayeden oluşan Şahname'de hikayelerin hepsi belli bir zaman dizisi içerisinde anlatılır. Karışık değildir ve muhatap nerede hikayeye girerse sona kadar hikayeyi keyif alarak okuyabilir. Ancak efsane gibi bir anlatı hikayelere anlatırken zaman dilimine bağlı kalmaz. Hikaye kimi zaman da geriye dönüp kimi zaman da geleceğe yönelir ve hikayeyi anlatmak için baştan sona okunması gerekiyor.
Efsane şiiri diyalog halindedir. Ancak bu diyaloglar geleneksel değil, kaybet kazan şeklinde değildir. Çektiği acılar yüzünden hayattan bıkan aşık ile güzellik, albeni ve coşkunun tanrıçası sayılan efsane arasındaki diyalogtan oluşmaktadır. Nima hikayesini anlatırken efsaneyi farklı adlar ile anlatıyor. Bu bağlamda efsaneye baht, fıtrat, güzel gam, hayatın özü, yok edici sevda, yaşlı gözler, istenilen yalan ve benzeri ifadeler ile anılmıştır.
Nima sadece bu şiir ile değil birçok şiir ile de nazım çerçevesinde hikaye anlatan bir edebiyatçı olduğunu da ispatlamıştır. Nima'nın hikayeleri çoğu zaman sade, karakteristik, karmaşıklığa sahip olmayan, arka planlı, romansı hikayelerdir. Sanki ihtiyar biri torununa hikaye anlatır gibi hikayeler yazmış ve sade bir dil ile kullanmıştır.
Efsanenin Fars dilinin ilk geleneksel olmayan şiiri olmadığı da söylenmelidir. Aslında bu şiir Nima tarzı şiirinin temel çerçevesinden çok uzaktır. Ancak içerik yöntemleri gibi yenilikleri yüzünden Fars dilinin ilk modern şiiri örneği sayılmaktadır. Çağdaş Fars şiirinin tüm temel akımları Nima'nın ortaya çıkardığı devrim ve gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Aslında Nima dünya genelindeki sembolist şairlerin seviyesinde bir şair olduğu söylenebilir.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin 13. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer anlaşma görüşmelerindeki İran heyeti Başkanı Seyit Abbas Arakçı, Viyana görüşmeleri İran'daki yeni hükümeti beklemeli dedi.
Viyana-Tahran uçuşları yeniden başladı. Hindistan Dışişleri Bakanı İran'ın Çabahar Limanı'nın önemine vurgu yaptı. Pakistan ve İran sınırlarına güvenlik çiti çekilmesi devam ediyor. İran'ın Razikofars aşısının insan üzerindeki ikinci aşaması başarıyla sona erdi. Cannes Film Festivali'nin büyük ödülü İran sinemasına verildi. Kudüs Hatibi, İkrim Sabri, Filistin yönetimi ve terör rejimi arasındaki güvenlik işbirliği kabul edilemez dedi. Hacı adayları Covid-19 önlemleri gölgesinde Kabe'de ilk tavaflarını yapmaya başladı. Kıbrıs'ta bir Rum botuna Türk askeri teknesinden uyarı ateşi açıldı. Erivan'dan Bakü'ye savaşı yeniden başlatmaya dair suçlama geldi. Yemen'deki Errahbe şehri 48 saatlik işgalin ardından kurtarıldı. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani binlerce militanın Pakistan'dan Afganistan'a girdiğini söyledi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 098 21 22 01 36 82. Ayrıca çift 098 21 22 01 36 82 ve çift 098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.